Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Ben Hakan Tuzcu, programı hazırlayıp sunuyorum. Murat Baran ve Nurettin Çetin ile birlikte. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Sizlerle birlikteyiz saat yaklaşık bir yarım saat süresince. Dolayısıyla iki değerli konuğumuzu arayacağız programımızda. Bir tanesi dijital tarih konusunda olacak. Bir tanesi de savunma, havacılık ve uzay teknolojileri konusunda olacak. Konuklarımız bu konudaki detayları bizimle paylaşacak. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yeniden birlikteyiz. Stüdyomuzdaki konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Fatma Acun, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Sayın Tuzcu.
Şimdi dijital tarih ve dijital tarihçiliğin tarih yazımına etkisini konuşacağız sizinle. Öncelikle tabii burada açıklamamız gereken dijitalleşmenin tarihsel bağlamı hakkında biraz açıklamalarla başlayalım isterseniz.
Evet, biz tarihçiler genelde konuları daha geniş tutup bağlamını oturtmayı tercih ederiz. O yüzden böyle bir sunumu tercih ettim ben de. Günümüzde dijital çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla insanlık tarihinde günümüze, bugüne değin hangi aşamalardan geçildi, onlardan bir bahsetmek istedim öncelikle. Avcılık ve toplayıcılık döneminden geçiliyor. Ardından tarım, ardından sanayi ve bilgi toplumu evrelerinden insanlık tarihi geçiyor. Ve günümüzde biz bahsettiğim gibi bilgi toplumu evresinde yaşıyoruz ki bu evre 1950'li 60'lı yıllardan başlayıp günümüze değin geliyor. Dijital çağ dediğimiz ya da dijital evre dediğimiz kısmı ise 1990'larda başlıyor ve günümüze kadar uzanıyor. Dikkat ederseniz bu ilk insanlığın geçtiği ilk iki evre 10 binlerce yıl sürüyor. Fakat şu son iki evre çok kısa sürüyor. Sanayi toplumu 200 yıl kadar, bilgi ve dijital evreler neredeyse 50-100 yıl kadar sürüyor. Bunun sebebi de bilgiye ve bilgisayar teknolojilerine dayanması diye ifade edebiliriz. Bir de şu noktayı belirtmek isterim. Bu dönemde toplumlar toplumların bilgiyle değiştiğinin bilincine varıyorlar toplumlar ve toplumu bilgiyle değiştirme ve bilgi temelli toplum oluşturmanın farkına varılmasının neticesinde böylesine bir hızlı bir gelişme kaydedildiğini görüyoruz ki bunun tabii ki dünyadaki bütün toplumların bilgiyle değiştiğinin farkına varmıyorlar, varamamışlar diyelim. En fazla da bunun farkına varan toplumlarda Avrupa toplumları veya da Kuzey Amerika toplumları diyebiliriz ki bilgisayar teknolojilerinin en fazla geliştiği bölgede bu oluyor.
Şimdi isterseniz buradan dijital tarihin yazım noktasına geçelim. Çünkü dijital tarih yazımı ve çalışmaları noktasında neler söyleyebiliriz? Normal tarih yazımını biliyoruz. Hani bir şekilde Büyük İskender'le başlayan efendim yanında bir yazıcıyı götürmesi, daha sonra bunun temel olarak bir örnek teşkil etmesi, yazıya dökülmesi. Bunların da tarihsel olarak, analog olarak alınıp bir tarih bilincinin, tarih bilgisinin oluşturulması. Fakat şimdi bunlar dijitale aktarılıyor ve yeni dönemde de bir dijital tarih yazıcılığı ortaya çıkıyor. Bu nasıl bir şeydir, biraz anlatır mısınız?
Şimdi şöyle diyeyim. İsterseniz başlangıçta bahsettiğiniz noktaya kısaca değineyim. Tarihçiler biraz geleneksel metotlarla çalışıyor ki bu metotlar da belki yüzlerce yıldır devam ede gelen ve belge temelli, belgeyi sorgulamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz biz genellikle. Belgelerde basılı, yazılı olan kaynaklar dijitalleşmeyle birlikte işte ses, görüntü, sözlü kaynaklar oluşuyor ve bunların, bu tür kaynakların da çalışmaya dahil edilmesi kaçınılmaz bir hale geliyor. Tarihçiler, biz genelde biraz kapalı bir ortamda çalıştığımızı söyleyebiliriz. Genelde bakarsanız tarih çalışmaları tek yazarlı oluyor. Öyle çok yazarlı, 2-3 yazarlı çalışmalar aslında pek de iyi göze sonuç bakılmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu dijital tarih çalışmaları bizim kendi böyle kapandığımız arşivden, odamızdan çıkıp dünyaya açılmamızı ve özellikle de disiplinler arası çalışma yapmamızı, işte meslektaşlarımızla, sadece sosyal bilimlerdeki meslektaşlarımızla değil de artık fen bilimlerindeki ve diğer medya çalışmalarındaki arkadaşlarla, meslektaşlarla da ortaklaşa çalışmalar yapmamızı gerektiriyor. İsterseniz bir dijitalin bir tanımını yapayım ben size. Dijital kelime itibariyle sayısal anlamına geliyor ve bilgisayarda sayısal olarak temsil etme anlamı oluyor. Ve dijitalleşme ile de fiziki verilerin bilgisayar ortamında sayısal formata çevrilerek depolanması ve istenildiği zamanda üzerinde işlem yapmak üzere geriye çağrılması anlamına geliyor.
Şimdi tarihçilikte veri türlerine geçelim isterseniz. Çünkü tarih yazımında siz az önce belirttiniz, yazılı kaynaklar var, eldeki diğer kaynaklar var. İşte bütün bunlar bir süzgeçten geçiliyor ama dijital tarih yazıcılığında veri türlerini nasıl sınıflandırabiliriz?
Dijital tarih yazıcılığında veri türlerini ikiye sınıflayabiliriz. İlki dijital doğmuş, digital born diyoruz buna İngilizcesiyle. Doğrudan dijital ortamda oluşmuş veriler, ikincisi de sonradan dijitalleştirilen veriler oluyor. Dijital doğmuş veriler zaten dijital teknoloji ortamlarında üretilen kaynaklar oluyor. İşte kompozisyonu, yazarı, yapılış amacı, dolaşımı, okunması, taranması ve anlamı bakımından basılı kaynaklardan çok farklı niteliklere sahip oluyor. Bunlar web sayfaları, online forumlar, işte e-kitaplar, e-kayıtlar, bunlara örnek olarak verebiliriz. Sonradan dijitalleştirilen kaynaklar ise aslında basılı olarak vücuda gelmiş, daha sonradan tarama veya değişik yollarla elektronik ortama aktarılmış veriler oluyor. Biz tarihçiler geleneksel yöntemlerde genelde ikincileri kullanıyoruz ama bu bilgisayara aktarmayla birlikte tarihçilerin işi büyük ölçüde kolaylaşmış oluyor. Özellikle de tarihçilerin en fazla istifade ettiği nokta arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılması oluyor ki çok kolay bir şekilde işte evinizde, çalışma odanızda oturarak 7 gün 24 saat ulaşabiliyorsunuz. Diğer türlü ancak işte kendinizden uzak olan bir yere, arşive gidip orada çalışmanız gerekiyor.
Evet. Peki şu son olarak şöyle toparlayalım isterseniz. Biz genel anlamda bu dijital tarih yazıcılığında tarihe nasıl bir getirisi oluyor? Ona bakalım. Evet. Yani tarih yazıcılığı, dijital tarih yazıcılığı önemli. Bu konudaki çalışma ve eğitimler de muhakkak farklı olacaktır. Evet. Önceki tarih yetiştiriciliğine göre, tarih yazıcı yetiştiriciliğine göre. Fakat son dönemde ve bundan sonrası için nasıl bir öngörünüz var?
Şimdi dijital tarihin ya da dijital teknolojilerin tarihçiye sağladığı, tarih aynı zamanda tarih yazımına da sağladığı katkılar şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle depolama alan anlamındadır bu. Tarihçilerin en fazla kullandığı katkı da bu oluyor. Arşiv kaynaklarının veya işte elinizdeki kitapların vesairenin depolanması. Ve bu çok düşük maliyetle olabiliyor ki mesela 120 GB'lık bir harici diske diyelim 1000 lira civarında falandır. 120 bin kitaplık bir kütüphaneye yükleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla giderek artan sayıda, miktarda belgelerin yüklenmesi web sitelerine veya arşivlere tarihçinin işini kolaylaştırıyor. Çok miktarda veriye aynı zamanda aslında depolama, ulaşma anlamında da diyelim bir kütüphaneye bu kadar miktarda kitap, veri, belge yüklendiyse tarihçi aynı zamanda o miktarda veriye ulaşabiliyor anlamına geliyor. Dolayısıyla da tarihçinin perspektifi gelişiyor ve daha da önemlisi bu belgeler içinde, bu kitaplar içinde tarama yapması, kelime taraması veya her türlü araştırma yapması daha kolay oluyor. Ve dediğim gibi de bunun ulaşılabilir olması tarihçiye bir avantaj sağlıyor. Çoklu kullanım dediğimiz konu da önemli. Sadece metinler, düz metinler değil de işte ses ve görüntüyle desteklenmiş medya araçlarını da tarihçinin hizmetine sunulmuş oluyor. Bunun sonucunda bu kadar veri yığınıyla tarihçi istila edilmiş oluyor bir yerde. Ve tarihçilik bir yerde açılmış oluyor. Özellikle de internete koyduğunuz zaman. Yani sadece burada profesyonel tarihçiler değil de meraklıları, amatör tarihçiler de o internete konulan kitaplara, işte kütüphanelere, arşivlere ulaşabiliyor. Dolayısıyla da birden fazla tarih yazma durumu ortaya çıkıyor. Burada belki profesyonel tarihçilerle amatör tarihçiler arasında böyle bir çeşit bir rekabet oluyor diyebiliriz.
Ama yani kıyaslamalar popüler, daha kolay oluyor değil mi dijitalde?
Yani daha kolay oluyor. Aynı zamanda bir tarihin açılması, farklı yorumlara yer verilmesi açısından da bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani tarihçilerin profesyonelliğine bir halel gelmiyor diyebiliriz. Etkileşimcilik bir son bir nokta olarak da bunu ilave edeyim isterseniz. Karşılıklı bir etkileşim oluyor burada. Daha işte tarihçiler arasında, hoca öğrenci, öğrencilerin kendileri arasında bir karşılıklı etkileşim, özellikle de bu medya ortamlarında bunun önemli olduğunu düşünüyorum ki bir geri bildirim alınabiliyor. Yani yaptığınız tarihten, yaptığınız işten bir geri dönüt alınması önemli. Özellikle de eğitim söz konusu olduğunda dijital tarihçilik bize bunu sağlıyor diyebilirim.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Hem konuğumuz olduğunuz için hem de verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Fatma Acun'la dijital tarih ve dijital tarihçiliğin tarih yazımına etkisini konuştuk. Teknovadi devam ediyor. Bugün için bir başka değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Savunma ve Havacılık Projeleri Koordinatörü Sayın Gani Göral. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan Bey.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim tabii savunma, havacılık ve uzay teknolojileri deyince geçmiş dönemlere göre aslında bugünün çok daha popüler bir konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, evet. Bunun nedeni de aslında Türkiye'de yapılan yatırımların artması ve buna bağlı olarak da ARGE çalışmalarının artması diyebiliriz. Siz aynı zamanda bir mühendissiniz.
Evet.
Onu da söyleyelim ve uzun yıllardır bu konuyla ilgileniyorsunuz. İsterseniz bugün açısından bir değerlendirmeye başlayalım. Yani savunma ve havacılık sanayinin ya da teknolojilerinin Türkiye'deki pozisyonu bugün açısından nedir? Dünyayla kıyasladığımızda neler söyleyebiliriz?
Öncelikle teşekkür ederim programa davet ettiğiniz için. Tabii savunma sanayi, uzay deyince insanlar çok heyecanlanıyorlar. Ve hani biz neredeyiz, neler yapıyoruz'a baktığımız zaman aslında çok fazla değil. Bir 20 yıl öncesine gittiğimiz zaman işte bir uçaktaki bilgisayarı yapamazken şu anda o bilgisayarın kart seviyesinde, yazılım seviyesinde bunları gerçekleştirebilir bir hale geldik. İşte uzaya çeşitli ekipmanlar gönderip bunların tarihçelendirebiliyoruz gibi bir noktaya geldik. Tabii bunlar böyle bir günde olan şeyler değil, uzun çalışmalar sonrasında gerçekleşiyor. Enstitülerimiz var, savunma sanayi firmalarımız var. Bunlar artık dünya çapında iş yapabilir halde, yurt dışındaki ihalelere girip bu işleri alabilir hale geldiler. Bunlar nasıl oldu tabii ki? Üniversitelerimizde çok nitelikli mühendislerimiz yetişiyor. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında çeşitli görevler yapıyorlar ve çeşitli teknolojiler geliştiriliyor. Bunların başında işte roket füze teknolojileri, havacılık alanında uçak teknolojileri, kara araçları, yani platformlar dediğimiz zaman tabii deniz araçları, hava araçları, kara araçları hepsi giriyor. Ve uzay sistemlerini de düşündüğümüz zaman bu temel teknolojilerin geliştirilmesiyle oluyor. Bu projeler tabii hemen bir iki günde olan şeyler değil. Arge yatırımlarıyla bunlar gerçekleşiyor. Baktığınız zaman aslında işte gayri safi milli hasıladan %2 gibi bir şey ayrılarak yapılıyor ki dünyada örneklerine baktığımız zaman bunun 2 katı, 3 katı, 5 katını harcayan ülkeler var. Bence %2'ye göre biz çok iyi yol kat ediyoruz. Buralarda birazcık daha tabii yatırımlar yapılabilir ama baktığımız zaman bu %2 ile bile inanılmaz Arge projeleri gerçekleştirilmiş durumda. Biz Arge cennetiyiz diyorum çünkü o kadar çok teknoloji çalışmışız ki artık bunların ürünleşmesi gerekiyor. İşte son 5 yıldır da 6 yıldır da bunların sonuçlarını görüyoruz aslında. İşte kendi uçağımızı yapabiliyoruz. Ondan sonra bunların aviyonik suitlerini tamamen biz tasarlayabiliyoruz. Veya yabancı bir ülkenin helikopterini modernize ederken tamamen kendimiz bunların silah sistemi dahil hepsini gerçekleştirebiliyoruz. Bunlar tabii nitelikli personel, bu mühendisinden teknisyenine kadar. Çünkü bu iş sadece tasarlamak, analiz yapmak, ondan sonra bunları test etmekle bitmiyor. Bunları idame edilebilir bir şekilde, yaşayacak şekilde de üretmek gerekiyor. Son kullanıcıya verdiğimiz zaman bizim ordumuz çok güçlü bir ordu. Yani yapamazsanız gidip başka bir yerden çok rahatlıkla bunu temin edebilir. En iyisini de ister, en iyisini de hak ediyorlar. En iyileri üretmeye çalış. Tabii şimdi teknolojiyi siz kendiniz geliştirdiğiniz zaman aslında bu ihtiyaçları da tam ve net bir şekilde ortaya koyabiliyorsunuz ve ömür yaşam döngüsü boyunca da bunu destekleyebiliyorsunuz. Diğer türlü düşünelim, işte yurt dışından bir şey aldık. Bir şey operasyon yapılıyor ve bir şeye ihtiyaç duyuldu. Bu işte gelecekler de yapacaklar da tedarik edeceksiniz de gibi şeyler var. Hani çok yakından yaşadığımız için işte gece şu saatte şu hazır olacak dendiği zaman mühendisler hazır edebiliyorlar. Ertesi güne bir şey istendiği zaman sahada olabiliyorlar. Bunlar çok büyük avantajlar. Bunlar tabii birazcık savunma tarafı. Uzay tarafına baktığımız zaman da uzayla şansımız kuruldu tabii. Çeşitli misyonlar var. Ay görevi var. Beni çok heyecanlandırıyor. İki aşamadan oluşacak. İşte ilk başta bir Ay'a bir ulaşılacak. Ondan sonra da Ay'a iniş gerçekleştirilecek.
Yakında da o konuyla ilgili bir çalışma yapılacak. Bir toplantı yapılacak bildiğim kadarıyla, değil mi?
Evet.
Önemli bir toplantı, yani uzay çalışmalarıyla ilgili, evet. Aslında.
Uluslararası şeylerde de ne derler? Avrupa'daki uzay ajansıyla da yakın ilişkiler var. Bir sivil bir de askeri olmak üzere iki tane de astronotumuz seçildi. Onların eğitimleri devam ediyor. Yakın zamanda Bursa'da çok güzel bir etkinlik yapıldı. Dünyadaki işte tüm astronotlar geldiler. Bu da şey açısından önemli, bu tür faaliyetler, bu tür festivaller. Tabii ki gençlerin bunları heves etmesi ve ondan sonra bunların yapılabilir olduğunu düşünmeleri önemli olan. Çünkü yarınlarda onlar bunları gerçekleştirecekler. Uzay tarafında da enteresan şeyler oluyor tabii. Bir taraftan Avrupa'da işte çeşitli projeler var. Mesela ilginç olan işte uzay atıklarının toplanması. Çok nitelikli malzemeler kullanıldığı için tabii bunları toplama işi de ayrı bir şey, konu.
Ya, müthiş yani.
İnanılmaz konular var tabii.
Evet, yani aslında dünyanın çevresinde çok kullanılmayan çok fazla uydu var aslında. Onların içindeki materyaller de müthiş materyaller dediğiniz, evet, gibi. Tekrar kullanıma geçtiğinde büyük bir zenginlik de katabilir. Evet, evet. Ama bu da bir Ar-Ge. Değil kesinlikle. Mi? Nasıl toplanacağı,
evet.
Nasıl bir yer, onun nasıl tekrar kullanılacağı, uzayda mı bunun gerçekleşeceği yoksa dünyaya mı getirileceği evet, gibi evet. Çok fazla şey var aslında, düşünce var galiba.
Evet, şimdi uzay ajansının şeylerinden biri de, misyonlarından biri de uzay istasyonu kurulması. Tabii uzay istasyonu kurduğunuz zaman orada çeşitli deneyler yapabiliyorsunuz. Yer çekimsiz ortam, işte hava olmayan ortamda bilimsel çalışmalar yapılabiliyor. Aynı zamanda da buralarda tabii çeşitli eğitimler veya bahsettiğiniz gibi depolama sistemleri olabilir. Çeşitli şeyler düşünülebilir tabii.
Evet. Buradan isterseniz biraz da şeye geçelim. Bugün açısından yapılan yatırımları siz hani daha fazlası yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz. Çünkü sözlerinizden onu anladım. Bir de insan gücü açısından yeterli insan gücüne ulaştığımız noktasında bir varsayım görebilir miyiz? Yoksa bunu da mı yatırımlar ve Ar-Ge ile destekleyip geliştirmemiz mi gerekiyor? Yani şunu demek istiyorum. Bu konuyla ilgili özel bölümler, özel çalışmalar, üniversitelerde sadece teknoparklar değil, bunun haricinde özel bölümler mi açılmalı?
Çok güzel sorular soruyorsunuz gerçekten. Şimdi bu %2'lik şeyle ayrılan bütçeyle biz inanılmaz şeyler yaptık ama bunlar yeterli mi? Değil. Yani sadece siber güvenlik alanını düşündüğümüz zaman 10 binler mertebesinde insana ihtiyacımız var. Çünkü yazılımından, donanımından, işte malzeme geliştirmesi, teknoloji geliştirmesi diye düşündüğümüz zaman bunlar yeterli değil. Bunların daha fazlası olması gerekiyor. Bu kötüyüz anlamında demiyorum ama bizim gideceğimiz yer eğer evet uzayda varız diyorsak, bu işte bu sistemleri yapacağız diyorsak daha da yatırımların artması gerekiyor. Bu tabii bir ekosistem meselesi. Çok güzel kümelenmelerimiz var. Bizim de üye olduğumuz işte Sağ İstanbul var, Teknokent var, ondan sonra OSTİM Savunma Sanayi var, malzemelerle ilgili çeşitli kümelenmeler var. Bunlar birlikten kuvvet doğar mantığıyla tabii ki endüstrinin bir araya gelmesiyle olan şeyler. Aynı şekilde enstitülerimiz var, çok kıymetli. İşte İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ODTÜ, İTÜ'de teknoparklar var. Bu ekosistem içinde sayının daha da artması gerekiyor tabii. Bu teknolojileri geliş... Tabii şimdi olayın biz mühendislik tarafından bakıyoruz ama olayın bir de temel bilimler tarafı var. Temel bilimler tarafını da çok güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü teknolojiyi aslında işte fizik, kimya, biyoloji alanında teknolojiyi geliştirecek olan kısım temel bilimler. Biz mühendisler uygulamaya yönelik şeyler yapıyoruz. Mühendislikte iyiyiz ama temel bilimleri de güçlendirmemiz gerekiyor. O yüzden yatırımların artması gerekiyor. Uluslararası işbirlikleri yapıyoruz. Bunların güçlendirilmesi lazım. Ekosistemimizi genişletmemiz gerekiyor. Türkiye çünkü artık bir global şey, yani savunma sanayi, uzay, havacılığı düşündüğümüz zaman global bir oyuncu olarak varlığını sürdürüyor. Baktığımız zaman zaten NATO sürecine baktığımızda da kuruculardanız. NATO'da biz büyük ülke statüsündeyiz. Oralarda da o şekilde görevler yapılıyor. Daha önceden de çeşitli görevler yapıldı. O çerçevede baktığımızda da aslında Türkiye'nin teknolojiyi, savunma, havacılık, sivil sektörde de geliştirmesi gerekiyor. Şimdi ben sadece savunma havacılık şeklinde düşünmüyorum. Buralardaki teknolojik atılımlar aslında sağlık sektöründe de her yerde. Yani
ama hep öyle değil midir? Yani aslında askeri anlamda yapılan ve uzay çalışmalarıyla birlikte biz çok önemli gelişmeleri elde ettik kendi güncel hayatımızda. Evet. Yani onları uyarlayarak aslında önce askeri ve uzay teknolojileri gelişiyor. Sonra gündelik hayata uyarlanıyor onlar.
Evet, işte yani hep teflonu örnek verirler ama ben şimdi şeyden, bizden örnek vereceğim. Pandemi dönemi hatırlarsanız bir respiration cihazı evet. Yapıldı ve bunu o kadar kısa sürede gerçekleştirdiler ki Arçelik'in işte seri üretim kabiliyeti, Aselsan'ın teknolojisi, Baykar'ın işte girişimciliği diyeyim aslında, yani hepsi aslında tek başlarına
multidisipliner bir çalışma
ve oldu. Sabahlara kadar çalışarak inanılmaz kısa sürede bunu ürün halinde her tarafa gönderdiler. Ben bunu hani gerçekleştiren ekiple de görüştüğüm için hani gururla söyleyeceğim. Yani dünyanın birçok yerinde bu böyle bu kadar sürede yapılamazdı. Öyle bir dönem, işte kimsenin evinden çıkmadığı dönem bir ürün ortaya koyuyorsunuz. Bunlar tabii işte Dediğim gibi hani tesadüf değil, önceden çalışılmış konuların bir araya gelmesi ve işbirliğiyle oluyor.
Evet, şimdi siz proje koordinatörüsünüz, pek çok proje yani yönetiminde bulundunuz. Ben bunu hani yazılım dünyasındaki iş analisti gibi, onun bir üst versiyonu olarak görüyorum. Çünkü iş analistleri de istenilen duruma göre bir yazılım üretir. En sonucunda bunu proje koordinatörüne sunarlar. Proje koordinatörü de onu doğru değerlendireceği noktada istediği gibi olmuş mu olmamış mı son kararı verir aslında. Dolayısıyla size göre yetişmiş eleman ve bu sizin bulduğunuz konu mühendislik gelecek konusunda Türkiye'nin hangi yatırımları yapması lazım? Kısa ve uzun vadede.
Evet.
Çok kısa bunu alarak evet. Bitirelim.
Şimdi dünyaya baktığımız zaman işte kümelenmelerden bahsettim. Biz buradaki kümelenmeleri kurarken Hamburg kümelenmesini zaten referans almıştık. Orada bir ekosistem var. Kümelenmelerde iyi noktadayız. Geleceğe baktığımızda da işte siber güvenlik bu olmazsa olmaz. Buralara yatırım yapmamız gerekiyor. Edge computing dediğimiz yani kendi kendine karar veren sistemlere çalışmamız gerekiyor. Bunun dışında çok fazla veri tabanına ihtiyacımız var. Kendi veri tabanınızı oluşturmanız gerekiyor. Otonom sistemler yapacaksanız burada çünkü bazı etik kararlar vermesi gerekecek. Yani bir terörist dediğiniz zaman neleri terörist olarak algılayacak, neleri dost diyecek, neleri düşman diyecek. Bunlara çalışmamız lazım. O yüzden de sertifikasyon çok önemli burada. Yani ürünlerin, çıkacak ürünlerin sertifiye edilmesi ve evet bu artık kullanılabilir denmesi. İşte otonom araçlar var. Otonom araçlara biz kendimiz bineceğiz. Belki işte çocuğumuzu bindireceğiz. Sevdiklerimizi bindireceğiz. Buralarda çok önemli işler var. O yüzden buralara zaten yatırım yapılıyor biliyorsunuz. Kendi aracımızı TOG'u da gerçekleştirdik. Buralara çalışmamız gerekiyor. Algoritma konusu çok önemli. Algoritma yazımı ve bunlara sahip olma, kendi algoritmanıza sahip olmanız, bunlara çalışılması gerekiyor. Donanım tarafında da yani artık şeylerin, kurumların strateji dokümanlarını okuduğunuz zaman 2035'lerde quantum computing'den bahsediliyor. Artık deneysel değil. İşte CERN'deki gelişmeler, parçacık konusundaki gelişmeler. Buralarda muhtemelen bir sıçrayış yaşayacağımız teknolojik olarak quantum computing hayatımıza girecek ve o zaman da dünya çok değişecek. Ona hazırlıklı olmamız gerekiyor. Oralarda da çalışmamız gerekiyor. Bunun için de her türlü yatırım gerekiyor. Tabii burada şunu da söylemek istiyorum. Dünya işte Amerika'ya bakacak olursak işte Elon Musk ve Jeff Bezos örnek verebiliriz. Artık sivilde de bir şeyler yapılıyor. Devlet tarafında tabii çeşitli yatırımlar yapılıyor ama ben iş adamlarımızı işte yurt dışında çalışan şey yapan ne derler varlıklı vatandaşlarımızı bu tür konulara yatırım yapmalarını, bundan çekinmemelerini çünkü geleceğe yatırım yapmanın getirisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri ve projelerinin bugünü ve geleceğindeki Türkiye'nin yerini konuştuk ve değerlendirdik. Savunma ve Havacılık Projeleri Koordinatörü Sayın Gani Göral'dı konuğumuz. Çok sağ olun programımıza
katıldığınız için. Çok teşekkür ederim.
Bugün için veda ediyoruz sizlere Teknovaad'den. Daha sonra bir başka programda görüşmek üzere diyeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu. Murat Baran ve Nurettin Çetin'le birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan. Hoşçakalınız. Teknovaad'i.